Ayrım 2.
2. İnsan yavrusu hayvanlara göre çok daha uzun bir sürede büyür. Bu yüzden çaresizdir. Kısa bir süre içinde olsa yaşayabilmesi için büyüklere bağlıdır. 3. Eski yeni tüm toplumlarda karşılıklı temel bir anne-çocuk bağlılığı vardır. Bu da her olgun kadının ve çocuğun ruhsal yapısını biçimler. 4. Cinsler arasındaki doğal doğurganlık ayrılığı, sınıfların başlangıcı olan ilk iş bölümüne yol açmış, aynı zamanda kastın ilk örneği olmuştur. Biyolojik özelliklerinden doğan ayrım. İnsan ailesinin bu biyolojik özellikleri, insan bilimden alınan olmayacak örneklerle gözden silinemez. Hayvanları çiftleşir, doğurur, yavrularına bakarken gözleyen herkes, kültürel görecelik çizgisini kabul etmekte güçlük çekecektir. Okyanusya'da babanın doğurganlıkla ilgisinin bilinmediği kaç kavim, kaç anaerkil kavim bulunursa bulunsun, cinsel rolün tersine dönmesine, ev işlerini erkeklerin yapmasına, giderek doğum sancılarını erkeklerin çekmesine kaç örnek bulunursa bulunsun, bütün bunlar bir tek şeyi kanıtlar. İnsanın akıllara durgunluk veren değişilebilirliğini. Oysa insan, yaratılışı gereği bir şeye uydurulabilir. Evet, uydurulabilir. Ama çevresel koşullarıyla belirlenerek. Tanımladığımız biyolojik aile ise tarih boyunca her zaman karşımıza çıkar. Kadının doğurganlığına tapılan, babanın rolünün bilinmediği ya da önemsenmediği bu rolün gerçek babaya verilmediği anaerkil toplumlarda bile kadının ve çocuğun erkeklere bir ölçüde bağımlılığı söz konusudur. Çekirdek ailenin son zamanlarda gelişen bir şey olduğu doğrudur. Bu daha sonra göstermeye çalışacağım gibi biyolojik ailenin ruhsal cezalarını daha da çoğaltmıştır. Tarih boyunca bu biyolojik ailenin birçok çeşitlemesi görülür. Tanımladığım özellikler bu çeşitlemelerin hepsinde vardır ve insan kişiliğinde belli ruhsal, cinsel çarpılmalara yol açar. Oysa cinsel güç dağılımının dengesizliğinin biyolojik yaratılıştan geldiğini kabul etmek yenik düşmek değildir. Yalnızca birer hayvan değiliz artık. Doğa da mutlak egemen değil. Simone de Beauvoir'ın kendisinin de kabul ettiği gibi. Tarihsel maddecilik kuramı bazı önemli doğruları gün ışığına çıkarmıştır. İnsanlık bir hayvan türü değil, tarihsel bir gerçekliktir. İnsan toplumu bir karşı fiziktir. Bir bakıma doğaya karşıdır. Doğanın varlığına edilgen bir biçimde boyun eğmez. Tersine doğanın yerine onun denetimini kendi eline alır. Bu kendine aşırı güven gösterisi içsel, öznel bir süreç değildir. Uygulamalı eylemlerle nesnel olarak başarılan bir şeydir. Demek ki doğallık ille de insanca bir değer değildir. İnsanlık doğayı aşmaya başlamıştır. Ayrım gözetici cinsel sınıf sistemini doğadan çıkmadır diyerek savunamayız artık. Gerçekten de hiç değilse yalnız kolaylık olsun diye bundan kurtulmamız gerekiyor. 10. bölüme bakınız. Sorun gittikçe siyasal bir sorun oluyor. Kapsayıcı ve tarihsel bir çözümlemeden de öte bir şeyleri gerektiriyor. Çünkü şunu anlıyoruz. Erkeklerin kadınlar ve çocuklar üzerindeki baskılarına yol açan biyolojik koşullardan kurtulmaları gittikçe kolaylaşıyor. Oysa bu baskıdan kendiliğinden vazgeçmeleri için hiçbir neden yok ortada. Engels'in ekonomik devrim konusunda söylediği gibi. Sınıflara bölünmenin temelinde yatan şey iş bölümü yasasıdır. Bu iş bölümünün temel biyolojik bölünmeden doğduğunu gözden kaçırmayınız. Ne var ki bu, bir kez üstünlüğü ele geçiren yönetici sınıfın egemenliğini işçi sınıfına karşı kullanmasını, toplumsal yöneticiliğini kitleleri gittikçe yaygınlaşarak sömürmekte kullanmasını engellemez. Cinsel sınıflaşma, temel biyolojik koşullardan doğmuş da olsa, Ezilmenin biyolojik nedenleri ortadan kalktığında, kadınların ve çocukların da özgürlüklerine kavuşacakları demek değildir bu. Tersine, yeni teknoloji, özellikle de organlığın denetlenebilmesi, kök salmış sömürü düzenini güçlendirmek için onlara, kadınlara ve çocuklara karşı da kullanılabilir. Nasıl ekonomik sınıfların ortadan kaldırılması, alt sınıfların proletarya, baş kaldırmasını ve geçici bir diktatörlükle üretim araçlarının ele geçirilmesini gerektiriyorsa, aynı biçimde cinsel sınıfların ortadan kaldırılması da alt sınıfın, kadınların, baş kaldırmasını ve üreme araçlarının denetimini ele geçirmelerini gerektirir. Kadınlar yalnızca kendi vücutlarının denetimini bütünüyle geri almakla kalmamalı, aynı zamanda geçici olarak insan doğurganlığının denetimini de yeni nüfus biyolojisini olduğu gibi çocuk doğumu ve çocukların yetiştirilmesiyle ilgili toplumsal kurumların tümünü ele geçirmelidirler. Nasıl sosyalist devrimin amacı yalnız ekonomik sınıf üstünlüklerini yok etmek değil de ekonomik sınıflar arasındaki ayrımı ortadan kaldırmaksa, kadın devriminin amacı da ilk kadın hakları hareketinin tersine yalnızca erkek egemenliğini yok etmek değil, cinsel ayrımı ortadan kaldırmak olmalıdır. O zaman insanlar arasındaki cinsel ayrılıkların kültür açısından hiçbir önemi kalmayacaktır. Engellenmemiş bir çok cinselliğe dönüş, Freud'un çok biçimli sapıklığı gelecektir, belki karşı eş iki cinsellikten sonra. İnsan türünün her iki cinsin yararı için yalnız bir cins tarafından üretilmesinin yerini hiç değilse bir seçme olarak yapay üreme alacaktır. Çocuklar her iki cinse de eşit olarak doğurulabileceklerdir. Ya da ikisine de bağlı olmaksızın doğabileceklerdir. Olaya nasıl bakmak isterseniz öyle. Çocuğun anneye bağlılığı ya da bunun tersi, yerini genel olarak daha küçük bir gruba bırakarak azalacaktır. Çocuk da bedence güçlü büyüklerin yanında bulunmaktan gelen aşağılık duygusu kültür içinde ödünlenecektir. İşin bütünüyle ortadan kaldırılmasıyla sibernetik iş bölümü sona erecektir. Biyolojik ailenin kendi içinde var olan baskıcılık yok olup gidecektir. Bununla birlikte egemenlik psikolojisi de yok olup gidecektir. Engels'in katı sosyalist devrim için söylediği gibi, şu ya da bu yönetici sınıf değil, yönetici sınıfın kendisi tarihe ait bir şey olacaktır o zaman. Sosyalizmin daha önceden saptanan bu ereğe ulaşamaması, yalnız yerine getirilmeyen ya da yanlış getirilen ekonomik önkoşullardan ötürü değil, Marksçı çözümlerin yetersiz oluşundandır. Bu çözümler, sınıfların ruhsal, cinsel temeline işleyecek ölçüde derinlere inmemiştir. Ailenin içinde, daha sonra toplum ve devlet içinde ortaya çıkan tüm çatışmaların çekirdeğini, tohumunu taşıdığını söylediğinde Marx, kendisinin de farkında olmadığı ölçüde önemli bir şeye değinmişti. Çünkü, egemenlik gereksinmesinin her zaman içeri sızabileceği bir yarık olan biyolojik ailenin köklerini devrimle sökmedikçe sömürü tenyası hiçbir zaman yok edilemeyecektir. Tüm sınıf sistemlerini gerçekten yok etmek için sosyalist devrimden öte onu da içine alan çok daha büyük bir cinsel devrim gerekecektir. Sınıf çözümlemesini bir adım daha ilerleterek sınıflaşmanın kökünde yatan cinsler arası biyolojik bölünmeye dek götürmeye çalışalım. Sosyalistlerin görüşlerini bir yana atmış değiliz burada. Tersine köktenci kadın özgürlükçüleri sosyalistlerin çözümlerini genişletebilir. Nesnel koşullarla ona daha da derin bir temel kazandırarak onun çözemeden bıraktığı birçok sorunu açıklığa kavuşturabilirler. Burada ilk adım olarak kendi çözümlememize de temel olmak üzere Engels'in tarihsel maddecilik görüşünü geliştireceğiz. Yukarıdaki alıntıyı sınıflaşmanın başlangıcında yatan, cinslerin üreme amacıyla ikiye ayrılmasını da içine alacak biçimde yeniden düzenlenmiş olarak burada yineleyelim. Tarihsel maddecilik, tarihin akışına, tüm tarihsel olayların büyük itici gücünü, bu olayların en son nedenini, cinselliğin diyalektiğine bağlayarak bakmaktır. Toplumun üreme amacıyla iki ayrı biyolojik sınıfa bölünmesi, bu sınıfların birbiriyle kavgası, bu kavgaların sonucunda evlilik biçimlerinde, üremede ve çocuk bakımında meydana gelen değişiklikler, buna bağlı olarak fiziksel bakımdan farklılaşmış sınıfların meydana gelmesi, kastlar, cinslere dayanan ve sonra gelişerek sınıf sistemine dönüşen ilk iş bölümü, ekonomik kültürel. Şimdi de ekonomik üst yapıyla birlikte kültürel üst yapıya bakalım. Bunu geriye doğru yalnız ekonomik sınıf açısından değil, cinsellik açısından inceleyelim. Geçmiş tarih tümüyle, ilkel devreler dışında demekten vazgeçebiliriz artık, sınıf kavgalarının tarihidir. Toplumdaki bu savaşan sınıflar hep ekonomik üretim yollarından, mal ve hizmet alışverişinden olduğu kadar, türün üremesi amacıyla biyolojik aile birimini düzenleme biçimlerinden de doğmuştur. Toplumun cinsel üremeye göre düzenlenişi her zaman gerçek temelini oluşturmuştur. Belli bir tarihsel dönemin dinsel, felsefi ve başka alanlardaki inançların olduğu kadar ekonomik, yasal ve siyasal kurumların üst yapısını da yalnız buradan başlayarak açıklayabiliriz. Şimdi Engels'in tarihe maddeci bir açıdan yaklaşmasının sonuçları daha gerçekçi olacaktır. İnsanı çevreleyen ve şimdiye dek yöneten yaşam koşulları, şimdi insanın egemenliğine ve denetimine giriyor. İnsan, ilk kez doğanın gerçek bilinçli efendisi, kendi toplumsal düzeninin efendisi oluyor. İleriki bölümlerde bu tarihsel maddecilik tanımına dayanacağız. Biyolojik aileyi sürdüren ve güçlendiren kültürel kurumları, özellikle bugünkü biçimiyle çekirdek aileyi, bunun sonunda ortaya çıkan şeyi, egemenlik isteğini, şimdi bizi yok edecek ölçüde geliştirilmiş olan o saldırgan kendine güveni inceleyeceğiz. Bunu Freudçuluğun kadın özgürlüğü açısından yorumlanışıyla birleştireceğiz. Çünkü Freud'un kültürel eğilimi Marx ve Engels'inki gibi bu görüşe uymaz. Aslında Freud'un görüşleri cinselliğe oturtulan yeni bir tarihsel maddeciliğin geliştirilmesi açısından sosyalist kuramcılarınkinden daha değerlidir. Öyleyse Engels'le Marx'tan aldığımız en iyi şeyleri, tarihsel maddeci yaklaşımı, Freud'un en iyi yanlarıyla, kadın ve erkeğin içten tanınmasıyla onları biçimleyen şeylerin neler olduğuyla birleştirerek hem siyasal hem de kişisel açıdan gene de gerçek koşullara dayanan bir çözüme varmaya çalışacağız. Freud'un ruh bilimin dinamiklerini yalın toplumsal bağlamda çok doğru olarak gözlediğini göreceğiz. Ama bu toplumsal bağlamın temel yapısının bütün insanlarda değişik ölçülerde olmasından dolayı bu değişmez bir varoluş koşulu gibi görünmekte ve bunu değiştirmeye kalkmak delilik sayılmaktadır. Bu yüzden Freud'la onun izleyicilerinden çoğu bu evrensel ruhsal dürtülerin kökenini açıklamak için ölüm isteği gibi a priori yapıları varsaymaya zorlanmıştır. Bu da insanlığın hastalığını azaltılamaz ve iyileştirilemez bir duruma sokmuştur. Freud'un önerdiği çözümün, ruh çözümleme ile tedavinin, bir terim çelişkisi olan şeyin, Freud'un yapıtlarının geri kalan bölümüyle karşılaştırıldığında, böylesine güçsüz kalması, uygulamada bu denli başarısız olması bu yüzdendir. Toplumsal siyasal duyarlılığı olanların, yalnızca onun tedavi çözümünü değil, en büyük buluşlarını bile yatsımalarına yol açan da bu başarısızlıktır. 2. Amerika'da kadın hakları. Dipnot. Kadın hakları deyimi bu çeviride feminizm anlamında kullanılmaktadır. Köktenci kadın hakları savunucusunun, feministin gözünde, yeni kadın hakları hareketi, toplumsal eşitliği sağlamak amacıyla eski siyasal hareketin yeniden başlatılması değildir. Bu, tarihte ikinci büyük devrim hareketidir. Amaç şudur. Şimdi var olan en eski, en katı sınıf kast sistemini, cinselliğe dayanan sınıf sistemini yıkmak, bu sistem binlerce yıldır yerleşmiş, ana tipleşmiş erkek ve kadın rollerine hiç de hak etmedikleri bir haklılık ve süreklilik kazandırmıştır. Bu açıdan bakıldığında öncü Batı kadın hakları hareketi ancak ilk saldırı sayılabilir. Bunu izleyen 50 yıllık alay dönemi, ilk karşı saldırı doğanın kurduğu ve erkeklerin güçlendirdiği baskın egemenlikten kurtulmak için girişilen uzun savaşın şafağıdır. Amerika'daki kadın hakları hareketine bu ışık altında bir bakalım. 1. Amerika'da kadın hakları hareketi. Tarihte her zaman baş kaldıran kadınlar bulunsa da, bir dipnot, örneğin cadılar bağımsız, siyasal baş kaldırma içindeki kadınlar olarak görülmelidir. 200 yıl içinde kilise 8 milyon kadını meydanlarda yakmıştır. O devirlerin siyaseti dindi. Kadınların ezilmekten kurtulmalarını sağlayacak koşullar daha önce hiç sağlanamamıştır. Toplum, kadınların doğurganlığına tez elden gereksinme duyuyordu. Bu gereksinme bulunmasa bile doğumu etkili bir biçimde denetleme yolları yoktu. Bu yüzden sanayi devrimine dek kadınların başkaldırması kişisel bir çıkış olmaktan öteye gidemedi. Teknoloji çağında gerçekleşecek kadın devriminin gelişi, tek tek kadınların, zamanın seçme aydınları arasındaki kadınların düşüncelerinde ve yazılarında seziliyordu. İngiltere'de Mary Wollstonecraft ve Mary Shelley, Amerika'da Margaret Fuller, Fransa'da Mavi Çoraplılar. Ama bu kadınlar zamanlarından çok ilerideydiler. Kendi ileri çevrelerinde bile fikirlerini kabul ettirmekte güçlük çekiyorlardı. Bu fikirlerini sanayi devriminin ilk sarsıntısına yeni yeni alışmaya başlayan kadın ve erkek kitlelerine kabul ettirmeleri düşünülemezdi bile. Ne var ki 19. yüzyılın ortalarında sanayileşme hızlanınca tam bir kadın hakları hareketi başladı. ABD sanayi devriminden kısa bir zaman önce kurulmuştu. Bu yüzden henüz çok kısa bir tarihi ya da geleneği vardı. Her zaman güçlü olan kadın hakları hareketi, köleliğin kaldırılması, ilga, savaşımından ve Amerikan devriminin için için kaynayan ideallerinden hız almıştır. 1848'de Seneca Falls'taki genel kurulda kabul edilen ilk ulusal kadın hakları bildirisi, insan hakları bildirisi örnek alınarak hazırlanmıştır. İlk Amerikan kadın hakları hareketi, 2 dipnot, bundan sonra KHH olarak kısaltılacaktır. Kökten dinciydi. 19. yüzyılda insanın aileye, kiliseye, Elizabeth Cady Stanton'ın Woman's Bible'ına, Kadınların İncil'i bakınız. Ve devlete, yasaya saldırması, içinde yaşadığı Victoria devri toplumunun temel taşlarına saldırmak demekti. Zamanımızda cinsel ayrıma saldırmakla aynı şeydi bu. İlk KHH'nin kuramsal temelleri o günün en köktenci fikirlerinden özellikle William Lloyd Garrison gibi ilgacılarla, R.D. Owen ve Fanny Wright gibi ortak yaşamacıların komünalist fikirlerinden doğdu. İlk kadın hakları hareketinin gerçekten derinlere inen bir hareket olduğunun çok az kişi farkındadır bugün. İlk kadın hakları öncülerinin ormanlık bölgelere, sınır kesimlerine yaptıkları yorucu yolculukları, kurultaylarda ancak alaya alınacak dilekçelere imza toplamak ya da konuşmalar yapmak amacıyla kent kent, kapı kapı dolaştıklarını duyan pek yoktur. Hareketin en eylemci üyeleri olan Elizabeth Cady Stanton'la Susan B. Anthony'nin kadın işçilerin örgütlenmesi ve 1868 eylemlerinde Kadın İşçiler Derneği'nin kurulması için çalıştıkları da bilinmez. Daha 1868 yılında Ulusal İşçi Birlikleri Kurultayı'na katılan Stanton ve Anthony, daha sonra kadın işçilerin değişmeyen kendine güvenli erkek işçi hareketine dönüvermeleriyle kurultaydan çıkmışlardır. Augusta Lewis ve Kate Mullany gibi kadın işçileri örgütleyen başka önderler de kadın hakları, feminizm hareketindedirler. Bu köktenci hareket yasalara göre hemen hemen hiçbir toplumsal yanı olmayan kadınlarca başarılmıştır. Bu kadınların evlendikten sonra toplumda bir yerleri oluyordu. Evlenmezlerse yasaların gözünde önemsiz kişiler olarak kalıyorlardı. Vasiyetname imzalayamıyor, boşandıktan sonra çocukların bakımını yasal olarak kendi üzerlerine alamıyorlardı. Kendilerine okuma yazma bile öğretilmiyordu. Üniversiteye alınmayı düşünmüyorlardı bile. En iyi yetiştirilenler nakış, porselen boyamacılığı, Fransızca ve harp çalmayı bilirlerdi. Bu kadınların siyasal yaşamda hiçbir söz hakları yoktu. Bu yüzden iç savaştan sonra bile ABD'nin nüfusunun yarısından çoğu hala yasal bakımdan tutsak durumdaydı. Bellerini ince göstermek için eteklerinin arkasına taktıkları yastıklar bile onların değildi. Bu ezilen sınıfın ilk kıpırdanışları, ilk küçük hak isteyişleri aşırı bir tepkiyle cinsel sınıflar arasındaki çizginin belirsizleştiği günümüzde anlaşılamayacak bir direnişle karşılaştı. Çünkü yöneticiler çoğu zaman olduğu gibi bu ilk uyanışın devrimci gücünü devrimcilerin kendilerinden çok daha iyi değerlendirdiler. İlk başladığı günden beri kadın hakları hareketi kurulu düzene karşı ciddi bir tehlike oldu. Böyle bir hareketin doğması ve uzun süreli olması kendisine demokrasi diyen bir düzendeki temel eşitsizlikleri gösteriyordu. Önce birlikte, sonra ayrı ayrı çalışan köleliğin kaldırılması hareketiyle KHH, ülkeyi parçalanma noktasına getirdi. İç savaş sırasında kadın hakları için çalışanlar, daha önemli şeylere yöneltilerek kendi davalarından vazgeçmeye kandırılmasalardı, feminist devrimin ilk evreleri bu denli karanlık olmazdı. Durum böyle olsa da Stanton Anthony güç birliği köktenci kadın hakları feminizm geleneğini 20 yıl daha sürdürdü. Ama hareketin bel kemiği kırılmıştı. İç savaşın etkisiyle binlerce kadına evlerinden çıkıp hayır işlerinde çalışma izni verilmişti. Bu çok değişik amaçlara yönelmiş kadın örgütlerinin anlaşabildikleri tek nokta oy hakkı istemekti. Ama elbette bu hakkı neden istediklerini bilmiyorlardı. Tutucular Amerikan Kadın Oy Hakkı İsteme Derneği'ni kurdular. Ya da her yerde mantar gibi fışkıran Dindar Hristiyan Kadınlar, Yeşilay Birliği gibi kadın kulüplerine üye oldular.